İkinci ayrım. Kavramın tarihçesi. Şizofreninin erken tanımları. Şizofreni kavramı ilk olarak iki Avrupalı psikiyatrist Emil Kraepelin ve Egon Bielauer tarafından tanımlanmıştır. Kraepelin ilk olarak şizofreninin ilk ismi olan Dementia praecox, erken bunama kavramını 1898'de öne sürmüştür. İki temel endojen, içsel nedenli psikoz grubu ayrıştırılmıştır. Manik depresif hastalık ve erken bunama. Erken bunama çeşitli tanısal kavramları Dementia paranoides, katatoni ve hebefreni içeriyordu. Bu kavramlar daha önceki yıllarda klinisyenler tarafından farklı entiteler olarak bulunup kabul edilmişti. Kraepelin bu bozuklukların belirtisel olarak farklı olmalarını kabul etmesine rağmen hepsinin ortak bir temeli olduğuna inanıyordu. Dementia praecox deyimi bu ortak temeli. Erken başlangıç praecox, ilerleyen zihinsel yıkım dementia yansıtıyordu. Dementia praecox'ta dementia bunamanın bölüm 16'da yaşlılıkta tartışılan bunamayla aynı şey olmadığını bilmek önemlidir. Yaşlılıktaki bunamada ciddi bellek sorunları vardır. Halbuki Kraepelin şizofrenlerde genel zihinsel zayıflık görmüştür. Kraepelin'in bu hastalarda gördüğü temel belirtiler arasında varsanılar, sanrılar, negativizm, dikkat zorlukları, kalıplaşmış davranışlar ve duygusal bozukluklar vardır. Böylece Kraepelin bu hastalığı tanımlarken hem gidişini hem de belirtileri göz önüne almıştır. Ancak bazen gidişi belirtilerden daha çok önemsemiştir. Kraepelin, şizofreninin dar tanımı ve tanımlamaya verilen önemin ötesine geçmemiştir. Örneğin, yazdığı ders kitabının 8. baskısında Dementia praecox'un belirtilerini 36 ana kategoriye ayırmış, her bir kategori altında yüzlerce belirti toplamıştır. Bu belirtilerin hepsinin bunama ve düşünme, duygu ve hareketlerde bütünlüğün kaybını yansıttığını söylemiş, ancak aralarındaki ilişkileri arama çabasında bulunmamıştı. Diğer önemli kişi, Egon Bielauer ise Kraepelin'in tanımlamada tanıya verdiği vurgudan uzaklaşmış ve bozukluğun temelini anlatma girişiminde bulunmuştur. Şizofreniyi tanımlarken Bielauer, Kraepelin'den iki ana noktada ayrılmıştır. Bu bozukluğun mutlaka erken başlangıcı olmadığı ve zorunlu olarak bunamayla sonlanmadığına inanmıştır. Böylece artık Dementia praecox terimi uygun görülmemiş ve Bielauer 1908'de şizofreni terimini önermiştir. Şizofreni, eski Yunan terimi yarılma anlamına gelen şizen'den ve akıl anlamına gelen pren'den gelmektedir ve aklın yarılması demektir. Erken yaşlarda başlaması ve bunamayla sonlanması bu bozukluğu tanımlayan özellikler olmaktan çıkınca Bielauer kavramsal bir sorunla karşılaştı. Şizofreni belirtilerinin hastadan hastaya çok değişkenlik gösterdiğini kabul ettiği için bu hastaları aynı kategoriye koymasını açıklaması gerekiyordu. Böylece Bielauer çeşitli rahatsızlıkları birbirine bağlayacak ortak bir payda ya da temel bir özellik belirlemeye çalıştı. Bunun için bulduğu metaforik kavram çağrışımsal bağların kopmasıydı. Bielauer'a göre çağrışımsal bağlar yalnızca kelimeleri değil düşünceleri de birleştiriyordu. Böylece amaca yönelik etkin düşünme ve iletişim ancak bu hipotetik yapılar sağlamken mümkündü. Şizofrenlerde çağrışımsal bağların bozuk olması diğer sorunları açıklamak için kullanıldı. Örneğin, şizofrenlerde gözlenen dikkat zorlukları Bielauer tarafından düşüncede amaca yönelmenin yokluğundan kaynaklandığı, bunun da çevresindeki olay ve nesnelere pasif cevap verilmesine yol açtığı şeklinde yorumlandı. Benzer şekilde bloklar, düşüncenin durması, görünüşte düşünce akımının tamamen durması, tartışılan konuda çağrışımların tamamen bozulması olarak algılandı. Kraepelin, başlangıçta şizofreni belirtileri gösteren hastaların ufak bir oranının yıkıma uğramadığını görmesine rağmen bu tanı kategorisini gidişi yani prognozu kötü olanlarla sınırladı. Buna karşın Bielauer'in çalışmaları şizofreninin daha geniş bir kavramına ve kurama vurguya yol açtı. Prognozu iyi olan hastaları bu gruba soktu ve ayrıca diğer klinisyenler tarafından farklı tanı alan hastalar da şizofreni tanısı almaya başladı. Birleşik Devletler'in genişletilmiş kavramı. Şizofreninin Birleşik Devletler kavramı üzerinde Bielauer'in etkisi büyüktür. 20. yüzyılın ilk yarısında kavram daha da genişletilmiştir. Örneğin, 1930'larda New York Psikiyatri Enstitüsü'nde hastaların %20 kadarı şizofreni tanısı almıştır. 1940'larda bu sayı daha da artmış ve 1952'de %80 gibi çok yüksek bir orana ulaşmıştır. Bunun zıttı olarak Avrupa'da şizofreni kavramı daha da dar kalmıştır. Londra'daki Maudsley Hastanesi'nde şizofren hastaların sayısı 40 yıllık bir zaman dilimi içinde %20 gibi sabit bir sayıda kalmıştır. Parantez içinde Kuryanski, Deming ve Gurland 1974. Şizofreninin Amerikan tanısı oranının artmasındaki nedenleri bulmak zor değildir. Amerikan psikiyatri tarihinin önemli simaları Boyle'ı izleyerek kavramı daha da genişletmişlerdir. Örneğin 1933'te Kasanin hepsi dementia praeox olarak tanı almış 9 hastayı anlatmıştır. Hepsinde başlangıç ani ve iyileşmeleri de çabuk olmuştu. Kasanin hem şizofren hem de duyuşsal belirtiler gösterdiklerini göz önüne alarak bu hastalardaki bozukluğu tanımlamak için şizoafektif psikoz terimini öne sürmüştür. Bu tanı daha sonra şizofreninin Amerikan kavramının bir parçası olmuş ve DSM-1 1952 ve DSM-2'de 1968 yer almıştır. 1960 ve 70'lerde süreç reaktif boyutu Amerika'da geniş şizofreni kavramını sürdürmede önemli bir araç olmuştur. Boyle bazı hastalarda şizofreninin erken başlamadığı ve bazı hastaların iyileştiği gözlemini yapar yapmaz, klinikçiler daha geç hastalanan ve bazen iyileşen hastalarla erken yaşta başlayan ve giderek ilerleyen hastalığı olanların farklılıklarını gözlemeye başladılar. Bazı şizofrenler erken yaşlardan itibaren sapkın, ilgisiz, tepkisiz kişilerdi ve duygu, düşünce, ilgi ve faaliyetlerinde yavaş ama ilerleyen bir tükeniş söz konusuydu. Diğerleri ise genellikle daha geç yaşta, daha ağır belirtilerle oldukça ani bir başlangıç gösteriyorlardı. Beyinde temel bir fizyolojik işlev bozukluğunu gösteren süreç, terimi sinsice gelişen şizofreni için ve reaktif terimi stres sonrası aniden görülenler için kullanılmaya başlandı. Amerika'da 1950'lerden beri süreç reaktif ayrımı geniş bir şekilde incelenmiştir. Hastalık öncesi sosyal ve cinsel uyum, örneğin Phillips ölçeğiyle 1953 değerlendirilip şizofrenleri ayırt etmede ve iyileşme şanslarını saptamada kullanmıştır. Hastalık öncesi uyumları iyi olanların dönemsel bir sorunlarının olması ve iyileşme olasılığı daha yüksekti. Diğer tarafta daha önceki okul, iş, cinsel ve sosyal yaşam uyumları bozuk olan süreç şizofrenisi, Kraepelin'in ilk tanımı olan dementia praeox'la eşleştirilmişti. Reaktif hastaların tanıma katılması Amerikan kavramını genişletmiştir. Şizofreni kavramı tanıya yönelik iki uygulama sayesinde daha da genişlemiştir. Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki klinisyenler varsanı ve sanrıların olduğu her vakaya şizofren tanısı koydular. Bu belirtilerin özellikle sanrıların duygu durum bozukluklarında da bulunması nedeniyle DSM-2'ye göre şizofreni tanısı almış pek çok hastanın aynı zamanda duygu durum bozukluğu tanısı almasına da yol açtı. Parantez içinde Cooper ve arkadaşları 1972. İkincisi, günümüzde kişilik bozukluğu tanısı vereceğimiz, parantez içinde özellikle şizotipal, şizoid ve paranoid kişilik bozuklukları bölüm 13'e bakınız, hastalar da şizofreni tanısı almaktaydı. DSM-4 tanısı. DSM-3'ün yayınlanmasından sonra şizofreninin Amerikan kavramı tartıştığımız geniş kavramdan şizofreni tanısını 4 açıdan daraltan yeni bir tanıma doğru gitmiştir. İlk önce tanı ölçütleri açıkça ve oldukça ayrıntılı olarak belirlenmektedir. İkinci olarak duygu durum bozukluğu belirtilerini gösteren hastalar dışlanmıştır. Şizofreninin şizoafektif tipi şimdi psikotik bozukluklar altında şizoafektif bozukluk olarak ayrılmıştır. Şizoafektif bozuklukta şizofreni ve duygu durum belirtileri karışık olarak bulunmaktadır. Üçüncü olarak DSM-4 tanı koymak için belirtilerin en az 6 ay görülmesi koşulunu getirmiştir. 6 aylık dönemin en az 1 ayı varsanılar, sanrılar, konuşmada düzensizlik, katatonik davranışlar ve negatif belirtilerin gözlendiği aktif evre olmalıdır. Parantez içinde eğer sanrılar çok tuhaf ya da varsanılar konuşma ya da ses içeriyorsa bu belirtilerden biri yeterlidir. Geri kalan zaman prodromal, aktif evre öncesi ya da rezidüel, aktif evre sonrası olabilir. Prodromal ya da rezidüel dönemdeki sorunlar sosyal içe çekilme, rol işlevlerinde bozukluk, künt ya da uygunsuz duygulanım, girişim eksikliği, hijyen ve kendine bakımın aksaması, garip inançlar ve büyüsel düşünceler, çevresel konuşma ve olağan dışı algısal yaşantılar içerir. Böylece sıklıkla stresle ilişkili olan kısa psikotik dönemleri olan ve çabucak iyileşen hastalar dışarıda bırakılmış oldu. DSM-2'deki akut şizofren dönem şimdi ya şizofreni form bozukluk ya da kısa psikotik bozukluk olarak sınıflandırılmaktadır. Şizofreni form bozukluğun belirtileri şizofreniyle aynıdır ancak yalnızca bir aydan 6 aya kadar sürer. Kısa psikotik bozukluk bir günden bir aya kadar sürer ve sıklıkla aşırı bir stresle ortaya çıkar. Dördüncü olarak DSM-2'de şizofreninin hafif şekilleri olarak görülen bozukluklar şimdi örneğin şizotipal kişilik bozukluğu tanısı almaktadır. Son olarak DSM-4, paranoid şizofreniyi parantezinde kısaca tartışılacaktır ve sanrısal bozukluğu ayrıştırmaktadır. Sanrısal bozukluktaki bir kişi kötülük görme sanrılarından veya sanrısal kıskançlıktan, yani eşinin veya sevgilisinin aldattığına yönelik kanıtlanmamış inançlardan rahatsızlık duymaktadır. Diğer sanrılar takip edilme, erotomanik, yani kişinin başka birisinin, genellikle de tamamen yabancı ve daha üst sosyoekonomik düzeyde birisinin kişiyi sevdiğine inanması ve somatik, bir iç organın düzgün çalışmadığına inanması sanrılarıdır. Paranoid şizofreninin aksine sanrısal bozukluğu olan kişi konuşma düzensizliği veya varsanız belirtilerini göstermez ve sanrıları daha az tuhaftır. Sanrısal bozukluk oldukça seyrek görülür ve tipik olarak şizofreniye göre daha ileri yaşlarda ortaya çıkar. Pek çok aile araştırmasında şizofreni de belki kalıtsal olarak ilgili olduğu bulunmuştur. Parantez içinde Kentler ve Dihel, 1993. Peki, DSM-4 ölçütleri kültürler arasında uygulanabilir mi? Bu soruya yanıt verebilecek veriler Dünya Sağlık Örgütü'nün sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaptığı bir araştırmada elde edilmiştir. Parantez içinde Jablonski ve arkadaşları, 1992. Belirtilerden oluşan ölçütler kültürler arasında çalışır görülmektedir. Ancak gelişmekte olan ülkelerde sanayileşmiş ülkelere göre şizofreni daha akut bir biçimde ortaya çıkmakta ve hastalığın gidişi daha olumlu olmaktadır. Bu ilgi çekici bulgunun nedeni bilinmemektedir. Parantez içinde Susser ve Wanderling, 1994. DSM-4'e göre şizofreninin alt tipleri. Daha önce sözünü ettiğimiz gibi şizofreni belirtilerinin heterojen olması bozukluğun çeşitli alt tiplerinin önerilmesine yol açmıştır. DSM-4'te şimdi bulunan 3 tip şizofren bozukluk, deorganize, katatonik ve paranoid, yıllar önce Krapfel'in tarafından önerilmişti. Krapfel'in orijinal tiplerinin bugünkü tanımlamaları şizofreninin nasıl olduğuyla ve tanıya ilişkin büyük farklılıklarla ilgili daha fazla bilgi vermektedir. Dezorganize şizofreni. Krapfel'in hebefrenik formuna DSM-4'te dezorganize, dağınık şizofreni ismi verilmiştir. Konuşma dağınıktır ya da konuşulanların takibi güçtür. Hasta aynı sözcüklerle ya da tutarsızca konuşabilir, bazen kahkaha atabilir. Duygulanım düz ya da çok değişkendir. Anlaşılamayan gülme ya da ağlama nöbetleri görülür. Hastanın davranışları tümüyle çok düzensizdir. Ayak parmağına kurdele bağlayıp durmadan hareket edebilir, hiçbir amaca yönelik olmadan etraftaki eşyaları gösterebilir. Hasta sıklıkla her zaman ve her yerde kakasını, çişini yapacak kadar gerileyebilir. Banyo yapmayarak, dişini fırçalamayarak ve saçını taramayarak görünüşünü tamamen ihmal eder. Katatonik şizofreni. Katatonik şizofreninin en önde gelen belirtileri daha önce de sözünü ettiğimiz gibi hareket alanındadır. Bu kişiler katatonik hareketsizlik ve aşırı hareketlilik ve heyecan arasında gidip gelebilirler, ancak her iki durumda da motor belirtiler ön plandadır. Katatonik reaksiyonun başlangıcı diğer tiplerden daha hızlı olabilir, ancak büyük bir olasılıkla daha önce gerçeklerden kopma ve durgunlukla ilgili ipuçları göstermiştir. Hareketsiz duran katatonik hastanın kol ve bacakları sertleşip şişebilir. Hasta hiç tepkisiz gibi görünse de çevrede olup biten her şeyi kaydedip daha sonra anlatabilir. Eksitasyon döneminde katatonik hasta büyük bir sıkıntıyla sürekli dolaşarak anlamsızca durmadan konuşabilir. Bugün şizofreninin bu formuna belki de garip hareketlerin giderilmesinde ilaç tedavisinin başarılı olması nedeniyle nadiren rastlanmaktadır. Bu görüşe aykırı olarak Bayle, 1991, yüzyılın başlarında bu durumun sık görülmesinin tanı hatasını yansıttığını ileri sürmüştür. Özellikle uyku hastalığı ve katatonik şizofreni arasındaki benzerlikleri belirlemiş, birçok vakanın tanısının daha önce yanlış konduğunu söylemiştir. Paranoid şizofreni. Akıl hastanelerine gelen hastaların önemli bir kısmı paranoid şizofreni tanısı almaktadır. Belirgin sanrıların olması bu tanıda anahtar rolü oynar. Genellikle kötülük görme, persekütyon sanrıları vardır, ancak bazen büyüklenme, grandiyöz sanrıları gözlenebilir. Burada bireyler kendilerine verdikleri önemi, kudreti, bilgilerini, kimliklerini abartırlar. Ya da sanrısal kıskançlık gösterip eşlerinin sadakatsiz olduğuna inanırlar. Sanrılara işitsel varsanılar eklenebilir. Bu hastalar sıklıkla etkilenme, referans fikirleri geliştirirler. Önemsiz olayları sanrısal bir çerçeve içine koyup başkalarının ufak tefek davranışlarından kişisel anlamlar çıkarırlar. İşitilen konuşma parçalarını kendilerine yorarlar, genelde yürüdükleri güzergahta sık sık birine rastlamaları, izlendikleri anlamına gelir. Televizyonda gördükleri, gazetelerde okudukları onlara atıfta bulunur. Paranoid şizofrenler kavgacı, ajite, kızgın ve bazen şiddete yönelimlidirler. Bazen başkalarına karşı resmi, gösterişli ve yoğun olsalar da duygusal olarak tepkilidirler. Diğer şizofrenlere kıyasla daha dikkatli ve konuşkandırlar. Sanrısal olsa da düşünce süreçleri parçalanmamıştır. Alt tiplerin değerlendirilmesi. Burada anlatılmış olan alt tipler bugünkü tanı sisteminde de temel olarak alınmaktadır. Ancak yararlılığı birçok kişi tarafından sorgulanmaktadır. Şizofreninin alt tip tanılarını koymak son derece güçtür. Bu da tanısal güvenilirliğinin çok azaldığı anlamına gelir. Ayrıca tiplerin yordama geçerliliği düşüktür. Hastanın hangi tipte şizofreni olduğunu bilmek tedavide yardımcı olacak ve sorunun gidişini aydınlatacak bilgileri vermez. Son olarak tipler arasında oldukça fazla bilinçsizlik vardır. Örneğin her tip şizofrenide sanrılar görülmektedir. Böylece Krapelin'in alt tip sistemi şizofren davranışlardaki değişkenliği çözmede en iyi yol olmamıştır. DSM-4'te ilave edilen alt tiplerde ayrışmamış ve rezidüel kalıntı şizofreni tanımlarının gösterdiği gibi tam değildir. Ayrışmamış şizofreni tanısı, şizofreni tanı ölçütlerini karşılayan ancak daha önce tartışılan tiplere girmeyenler içindir. Rezidüel şizofreni tanısı, hasta artık şizofreni ölçütlerine tam uymadığı ama bazı belirtileri gösterdiği zaman kullanılır. Açıkçası şizofreni çok çeşitli olası belirtilerin görüldüğü bir bozukluktur. Bleuler bir değil birkaç çeşit bozukluk olduğunu düşündüren ve her birinin farklı etiyolojisi olan şizofreni gruplarından söz etmiştir. Şizofrenlerdeki bu belirtisel değişkenlikten dolayı belirtileri alt tiplere ayırmaya olan ilgi sürmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi şu anda ilgi çeken sistem pozitif ve negatif belirtilerin ayrıştırılmasıdır. Parantez içinde Crowe 1980, Strauss, Carpenter ve Bartko 1974, Andresen ve Olsen 1982, 52 şizofren hastayı değerlendirmişler ve 16'sında çoğunlukla negatif belirtiler, 18'inde pozitif belirtiler ve 18'inde karışık belirtilerin olduğunu bulmuşlardır. Bu veriler şizofreni tipleri hakkında konuşulabileceğini göstermesine rağmen daha sonraki araştırmalar, parantez içinde örneğin Andresen ve arkadaşları 1990, şizofrenlerin çoğunun karışık belirtiler gösterdiklerini ve böylece saf pozitif ve negatif tiplere uyan az hasta olduğunu bulmuştur. Şizofreninin belirtileriyle ilgili yapılan son dönemdeki araştırmalar iki değil üç boyutun varlığını ortaya koymaktadır. Parantez içinde Lenzenweger, Dworkin ve Whittington 1991. Bu araştırmalar pozitif ve negatif belirtilerin yanı sıra tuhaf davranışlar ve düzensiz konuşmayı içeren düzensiz bir boyutun varlığını göstermiştir. Buna rağmen pozitif ve negatif belirtiler arasındaki ayrım, hasta türleri yerine, şizofreninin etiyolojisini belirleme çalışmalarında artan bir oranda kullanılmaktadır. Şizofreninin etiyolojisinde kalıtımın, dopaminin ve beyin hastalıklarının olası rollerini tartışırken bu ayrımın, parantez içinde pozitif negatif belirtiler, geçerliliğine destek olur nitelikte kanıtlar sunacağız. Şizofreninin etiyolojisi. Şizofrenlerin diğer normal kişilerden düşünme, konuşma, algılama ve hayal etme yönünden nasıl farklılaştıklarını tartıştık. Şimdi de düşüncelerindeki dağınıklık ve bağlantısızlık, uygunsuz duygu ya da duyguların yokluğu, yanıltıcı sanrıları ve şaşırtıcı varsanıları nelerin açıklayabileceğini sormaya hazırız. Bu kitapta tartışılan diğer bozuklukların aksine psikanaliz gibi genel kuramsal çerçevelerin şizofreni araştırmalarındaki etkisi az olmuştur. Ancak etiyolojik araştırmaların belirgin alanlara ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Şizofreniye değişik yaklaşımlara örnek için etiketleme kuramı odak 11.1'de kısaca aktarılmıştır. Odak 11.1 Etiketleme kuramı. Şef 1966, şizofreninin geleneksel kavramsallaştırılma biçiminden radikal bir şekilde uzaklaşarak kozukluğun öğrenilmiş sosyal bir rol olduğunu öne sürmektedir. Etiketleme kuramı, labeling theory olarak da bilinen bu yaklaşım, etiyolojiyle ilgilenmemektedir. Şef'e göre, şizofrenideki ana etken, kişiye tanıyı içeren bir etiket yapıştırmaktır. Bu etiket, kişinin daha sonra akıl hastalığı kalıp yargılarına dayalı olarak davranmasına neden olur. Bunun da ötesinde, diğer kişilerin hastaya nasıl davranacaklarını da etkiler. Dolayısıyla sosyal rol, etiketleme yoluyla hastalığın kendisi olur. Şef, tanı olmadan sapkın davranışın, kendi deyimini kullanacak olursak, kalıntı, rezidüel kuralsızlıkların kalıcı olmayacağını öne sürer. Büyük olasılıkla bu davranış biçimi geçici ve önemsiz olacaktır. Şef, kalıntı kuralsızlık deyimiyle çalmanın kötü olması, hakçalığın iyi olduğu, şiddetin kötü olduğu gibi açık ve bilinen kuralların tümünün ötesindeki kuralları anlatmak istemektedir. Örnekler sayısızdır. Kalabalık bir kaldırımda boş boş bakarak hareketsiz durma, şarküterinin cam mekanındaki ışıklı bira yazısıyla konuşma, piyanoya tükürme gibi. Şef, kalıntı kuralların bir defalık bozulmasının oldukça sık görüldüğünü belirtmektedir. Ancak normal kişiler şanssızlıktan veya yanlış yargılardan dolayı bu davranışları yaparken yakalanırlar ve akıl hastası olarak tanı alırlar. Bir kez böyle tanımlandıklarında bu sosyal rolü kabullenirler ve akılların arasına geri dönmeleri zordur. Kendilerine iş verilmez ve herkes geçmişlerini bilir. Hastanede ilgi odağı olurlar, sempatiyle bakılırlar ve hiçbir sorumluluk verilmezler. Böylece hastaneye yatırıldıklarında kendilerini akıl hastası olarak görürler ve kendilerinden beklenildiği şekilde çılgınca davranmaya başlarlar. Şefin kuramının insana hitap eden sezgisel bir yönü vardır. Psikiyatrik bir kurumda belli bir süre çalışan pek çok kişi tanı koyma sürecinin yanlış kullanıldığına tanık olmuştur. Hastalar bazen hak etmedikleri tanılar alabilmektedir. Ancak şefin kuramının ciddi sorunları vardır. Şizofreniyi anlamamızda en fazla ikinci derecede önemli olabilir. İlk olarak şef sapkın davranışlara artık kuralları bozma olarak bakmaktadır ve onun anlattığı şekliyle de bu doğru bir bakış açısıdır. Ancak şizofreniye kalıntı kuralları bozmak olarak bakmak ciddi bir bozukluğu küçümsemektir. İkincisi, etiketlenmeyen kural bozma davranışlarının öne sürüldüğü gibi geçici olduğuna dair bir bulgu yoktur. Üçüncüsü, akıl hastalıklarıyla ilgili toplumsal yargıların zararlı olduğuyla ilgili bilgiler tutarsızlık göstermektedir. Parantez içinde Gove 1979. Etiketleme kuramının önemli bir bağlantısı da kültürel göreliliktir. Bu görüşe göre farklı kültürlerde anormalliğin tanımı farklı olmalıdır. Etiketleme kuramı taraftarları bir şamanın hayallerinin bir şizofrenin var sanılarından farklı olmadığını ancak kültürel farklılıklardan dolayı çok daha olumlu değerlendirildiğinin altını çizecektir. Bu ve benzeri savlar Murphy 1976 tarafından Eskimo ve Yarubaları incelediği araştırmasında ele alınmıştır. Etiketleme kuramının beklentisinin aksine iki kültürde de şizofreni tanımına benzerlik gösteren bir delilik kavramı vardır. Eskimolar buna nutkavihak demektedir ve bu durum kendi kendine konuşmayı, konuşmayı reddetmeyi, sanrısal inançları ve garip davranışları içermektedir. Yorubaların vere kavramı da benzer belirtilerle tanımlanmaktadır. Her iki kültürde de şamanlar vardır ancak onların davranışlarıyla delilik arasında kesin bir ayrım yapılmaktadır. Etiketleme kuramı ile ilgili son bir bakış açısı ünlü bir şizofreni kuramcısı olan Paul Mehlin, arkadaşlarının aktardığı bir öyküde bulunmaktadır. Paul Mehl, katılım ve şizofreni hakkında bir konferans verirken birisi onu durdurup şizofrenlerin başkaları onları şizofren olarak etiketlediği için delice konuştuklarını düşündüğünü söylemiş. Mehl aşağıdaki tepkiyi vermiş. Orada durdum ve ne söyleyeceğimi bilemedim. Aklıma bir parmağını düşünceleri dışarı kaçmasın diye anüsüne sokan ve diğer eliyle de babasının olduğunu düşündüğü saçlarını yolan bir hasta geldi. Şimdi burada bu adam hastanın bunları birisinin ona şizofren demesi sonucunda yaptığını öne sürüyordu. Ona ne diyebilirdim ki? Parantez içinde Kimball, Garmezi ve Ziegler 1980 sayfa 453. Sonuç olarak etiketleme kuramı pek fazla destek bulmamıştır. Şizofreninin tanı koyanlar ve hastane personeli tarafından pekiştirilen bir rol üstlenme olduğuna dair yeterli kanıt yoktur. Kalıtsal veriler. İleride şizofreni tanısı alacak birini bulmak istediğinizi ve davranış örüntüleriyle diğer belirtileri bilmediğinizi farz edin. Paul Mehl 1962 tarafından ortaya atılan bu problemin bir çözümü vardır. Şizofren tek yumurta ikizi olan birini bulun. Şu anda şizofreniye olan yatkınlığın kalıtsal olarak geçtiğiyle ilgili ikna edici çapta yayınlar bulunmaktadır. Diğer kalıtım araştırmalarında olduğu gibi bu araştırmalarda kullanılan yöntemler aile, ikiz ve evlatlık verme çalışmalarıdır. Başlangıçta birçok büyük çaplı kalıtsal araştırmanın DSM-3'ün yayınlanmasından önce yapıldığını belirtelim. Neyse ki kalıtsal araştırıcılar örneklemleriyle ilgili geniş tanımlayıcı bilgi toplamışlar, böylece onlara yeni ölçütlere göre tekrar tanı koyma olanağını sağlamışlardır. DSM-3 ölçütlerine göre yapılan tekrar analiz daha önce varılan sonuçları doğrulamıştır. Parantez içinde örneğin Kentler ve Grenberg 1984.